Ayrım 17, çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 195. Tablo ya da kutuya geliyorum. Kutu tabloda iki paragraf var ve önemine binaen alıyorum. 1. Apo 1979 yılı yaz sıcağında belki ansızın ülkeyi terk etti. Ülkede kalmasının, hareketinin ve muhtemelen de kendisinin sonu olabileceği değerlendirmesini yapıyordu. Hicret diyordu ve Apo hicretine 4 Temmuz 1979 tarihinde başladı. Adını Ali yaptı. Hazreti Ali ile bir bağ kurabiliriz. 2. 12 Eylül rejiminin sıkı yönetim komutanlarından Kor General Nevzat Bölügiray, 12 Eylül dönemi alt başlığıyla yayınladığı kitabında Eylülüst darbe ile ilgili bir takvim veriyor. Dipnot: Nevzat Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü, Tekin Yayın Evi, İstanbul 1991, sayfa 14-15. Burada Temmuz 1979, 1979 yazı, müdahale fikrinin doğuşu tarihi olarak gösterilmektedir. 12 Eylül darbesi, ordunun adım adım hazırlanması. Haberler ve tarihler. Kenan Evren'in Genelkurmay Başkanı oluşu 6 Mart 1978, sıkı yönetim ilanı 26 Aralık 1978, müdahale fikrinin doğuşu Temmuz 1979, General Saltık grubu çalışmaya başladı 11 Eylül 1979, Demirel MC hükümetinin kurulması 19 Kasım 1979, İstanbul toplantısı müdahale tartışması 21 Aralık 1979, Uyarı mektubunun verilmesi 27 Aralık 1979, Saltık grubu hazırlıklarının teslimi 4-16 Mart 1980, sıkı yönetim komutanlarınca müdahale onayı 2 Nisan 1980, İkinci İstanbul toplantısı 24 Mayıs 1980, Bayrak Harekatı plan hazırlığı 4 Haziran 1980, müdahale sıkı yönetim komutanlarına sözlü tebliğ 17 Haziran 1980, Bayrak Harekatı planın gönderilişi 3 Temmuz 1980. Bayrak Harekatı planın toplanması 4 Ağustos 1980. Bayrak Harekatı plan tekrar gönderme 2-4 Eylül 1980. Bayrak Harekatı uygulanması 12 Eylül 1980. Birinci Körfez Savaşı'nın sona ermesinin PKK içinde çalkantılara yol açtığını biliyoruz. Bunda savaşın tamamlanmadan ve bu nedenle eksik kalmış bir savaş olarak bitmesinin rolü büyüktür. Eksikliklerin en başında Saddam'ın devrilememesi geliyor ve dolayısıyla savaşın eksiğinin tamamlanmasını formüle edenler çok olmuştur. Güzel ve biliyoruz eksik tamamlama politikada bazı yerlerde ve zamanlarda başlı başına politika ya da program olabiliyorlar. Buradaki bir tamamlanma yolu Saddam'ın isyan ile düşürülmesidir. PKK vejin işte budur. PKK ile Barzani'nin birleşerek bir halk isyanı düzenlemeleri netlikle ortaya atılmıştı ve böylece hem Saddam ortadan kaldırılmış olacak ve hem de Kürt bağımsızlığı sağlanacaktı. Açıktır. PKK içinde Mehmet Şener hareketi ya da olayı da aynı vakanın diğer adıdır. Şener'in öldürülmesiyle sona erdiğini hatırlıyoruz. Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisi harekete de Şener'in sonuna da büyük yer verdiler. Böyle olunca hem Türk Devleti'nin ve hem de kişi, gazeteci ve sol parti olarak Türklerin işin içine girmeleri kaçınılmazdır. Projenin iki perde olarak ortaya çıkması normaldir. Bir doğrudan doğruya isyan ve diğeri de silahsızlanmadır. PKK'nın silahsızlanması ve yasal bir hareket olarak devam etmesi planı ya da politikası işte o zamandan itibaren Birinci Körfez Savaşı biter bitmez başlamıştır. Başlar başlamaz da açılımlar birbirini izlediler. Vaat ya da gerçek açılımlar hep oldular. Şöyle de söyleyebiliriz. Kürt planında açılım silahları bırakmak demektir. Ve iki taraflı bir oyun olarak eksik Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana bu oyun devam etmektedir. Bir yeni keşif sayamayız. Şöyle sistematize edebiliriz. Öcalan mülakatlarında Sayın Mehmet Ali Birand tarafından kendisine devlet bir adım atmak istiyor. Bu silahları biraz susturamaz mısınız önerisinin geldiğini söylüyordu. Dipnot: Abdullah Öcalan ve Yalçın Küçük, Kürt Bahçesi'nde Sözleşi, Başak Yayınları, Ankara 1993, sayfa 303. Tabii ANAP dönemindeyiz ve Birant Öcalan ile görüşmelere gitmeden önce hükümet kanadıyla konuşuyordu. Ve Turgut Özal bu tür önerileri bir af teklifiyle süslüyordu. Sadece Birant değil, bir dönem var Cengiz Çandar gazeteciden öte zaman zaman Özal'ın danışmanı konumundaydı. Federasyonu biz kuruyoruz diyordu. Bu arada geçerken değinebilirim. Amerika'nın Irak Savaşı'nda Özal'ın Musul projesi aslında federasyon projesidir. Birisi diğerinin şartı olarak görülüyordu. Demek Kürt cephesinde yeni bir şey pek yoktur diyebilecek durumdayız. APO pozisyonunu tek taraflı adım olmaz ancak ateşkes olabilir şeklinde kurmuştu. Bana bir anda ve bu kanalla hükümete bunları dedim diyordu. Ateş ve ateşkes politik araçlarıydı. Hep kullandığını görebiliyoruz. Öyleyse bu politik araçlar 30 yılı aşkın zamandır kullanılmaktadır. Eskimiştir ve etkinliği azalmıştır, kuşku duymuyoruz. Ancak iki tarafta da öyle anlaşılıyor bir esrar alışkanlığı yaratmıştır. Bir tutam almadan rahatı bulamıyorlar. Afyondur demek istiyorum. Doğu Perinçek'te silahsızlanma ve yasal politika taraftarı olarak görünüyor. 1991 yılında HADEP'ten milletvekilliği görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanmasında taraflar birbirini bu noktalarla eleştiriyorlar. Öcalan tarafı bize yasal politika dahi bırakmıyorlar görüşündedir. Ayrıca Doğu Perinçek'in silahsızlanma politikasına HADEP içinde ve 2 ay süreyle Diyarbakır hapishanesinde taraftar toplamaya da çalıştığı ileri sürülüyor ki mümkündür. Perinçek'in ele aldığı her politikaya her tarafından dalma eğilimi var. Eleştiriler bu merkezdedir. Her politika veya çözüm ile hummalı bir aşk yaşadığını teşhis edebiliyoruz. Peki iyi mi kötü mü? Vuslatı olmayan hummalı aşkları birbirini izliyor. Yalnız pek çabuk unutabildiği için sağlığına bir zarar gelmediğini anlıyoruz. Sevincimizdir. Bunu Mehmet Şener'in çıkışlarında da görüyoruz. Fakat ihmal edebiliriz. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 306. Mehmet Şener'in nişanlısı olarak bilinen Şener'in Bacım şiiri yazdığı Sakine Cansız'ın öldürüldüğü de yazılmıştı. Sakine 2013 yılı başında Paris'te bir suikastla iki kız arkadaşı ile birlikte öldürüldüler. Bu arada bir not, ölümü televizyonlar benim ve Apo ile üçlü fotoğrafla verdiler. Tanıyorum ancak hatırımda konuşulmuş bir tek cümle bile yoktur. Ve beni çok zaman bir şifre ya da isim olarak kullanıyorlar. Şifrenin yorumu şudur. Suikast Kandil'de yönetime gelmiş Cemil Bayık'a bir uyarıdır. Sol buluyorlar. Sakine bende Mert sola yakın bir Kürt kızı intibağı bırakmıştı. Böylesine sempatim vardır. Çok yakınlaştıkları izleniminden kurtulamamaktadır. Bu ayrı ve pek de önemli görmüyorum. Şener'in isyanına dönüyorum. PKK Vejin'den alıyorum. Kaynak yerde var, şunları yazdılar ve açıkladılar. Ağzı her açıldığında KDP'yi TC ile ilişkilerinden dolayı eleştiren APO, sömürgecilerin ülkemizi böl parçala ve birbirine kırdır politikasını en çirkef bir şekilde uygulamanın şampiyonluğuna ulaşmış bulunmaktadır. 90'da başlayan ve Kuveyt işgaliyle doruğa ulaşan Irak PKK Türkiye hududunu kullanacak ve biraz da silah yardımı alacak biçimdeydi. Güzel ve özetle şuna işaret ediyorlar. Gerçekte halk tarihimizde ve özellikle 20. yüzyılda hiçbir dönemde bu denli oluşmayan, kurtuluş olanaklarını kullanmadığı gibi takınılan tavırla partimiz Güneyli kitlemizin büyük bir öfke ve antipatisini topladı. Tabii bunlar Şener'in öldürülmesinden sonra yazılmıştı. Ancak aynı düşüncelerdir, öyle görülüyor. Mehmet Şener'in arkadaşları Ankara-Washington destekli ve Mesut Barzani liderliğinde bir Saddam karşıtı savaşı kurtuluş sayıyor ve bunu gerçekleştirilmemesine pek kızıyorlar. Buradayız. Bu kitap sözleşi ortak imzalıdır. Bu nedenle her paragrafın APO'ya mı, Yalçın Küçük'e mi ait olduğunu tespit etmek benim için de zor olmaktadır. Nihayet sözleşi türünden yeni bir sözcük icat edilmiş olsa da eninde sonunda bir söyleşidir. Ve bu precision ile şöyle devam etmek istiyorum. Barzani ile birlikte Saddam'a karşı çıkmak kısa dönemde bir başarı görülse bile uzun dönem için ve Kürt devleti açısından son derece ters bir politika olarak beliriyor. Çünkü böyle çıkış PKK için güneyde mevzi tutmak imkanlarını ortadan kaldırmak kadar güneyi modernize etme kapılarını da önemli ölçüde kapatmak anlamına gelmektedir. Dipnot adı geçen eser sayfa 298. İki çizgi açıklıkla ortaya çıkmaktadır ancak çizgilerin sadece bu ayaklanmaya veya Barzani'ye katılmaya bağlı olduklarını düşünemiyorum. Barzani Malikanesi'ne katılma politikası PKK'nın yasallaşması programıyla birlikte gelişiyor. PKK'nın yasallaşması programının Özal tarafından ortaya atıldığı ve Doğu Perinçek'in buna sahip çıktığı hep içinde bazı taraflar bulduğu biliniyor. Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisi de Mehmet Şener muhalefetini sempatiyle karşılıyor. PKK Vejin de bu açıklamasında ve bir yerde 2000'e doğru dergisi özel olarak yapmış olduğu araştırmalar sonucunda söz konusu şahısların ifadelerinin tamamının yalana dayalı olduğunu açığa çıkararak belgelemiş ve bunu partiye göndermişti derken Doğu Perinçek'e ve dergiye güvenini de ifade etmiştir. Sayfa 299. Ve öyle anlıyoruz, Mehmet Şener olayı açığa çıkışına imkan verdiği politik çizgiler açısından daha da önemlidir. Görmek durumundayız. 1. Evvelen PKK, Barzani ile yakınlaşmanın modernizasyon ilkelerine aykırı düştüğü itikadındadır. Modernizasyon programında aşiret sistemini ortadan kaldırmak vardır ve Barzani aşireti kaldırılacaklar arasındadır. 2. Hem Suriye ve hem de Irak halkına ayrıca iktidardaki Baas Partisi'ne dosttur. Sözüne güvenilen bir müttefik olmak istemektedir. 3. Çıkışında yoksul Kürt emekçilerinin hareketidir. Serks ve bunda çıkan bir incelemede PKK'nın Vietnam devrimi ile Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi'nden etkilendiği yazılıyor ve bu ifadeleri model oldular şeklinde anlıyorum. Ve ilk yanına fazlasıyla katılıyorum. Silahlı ve askeri meselelerde Ho Chi Minh'i usta saydıklarında bir şüphe yoktur. Diğer yanı tartışmalıdır. Roma, Doğu Roma ya da Bizans avami dilde neredeyse çöküşün ya da siyasal cinayetlerin adıdır. Yalnız sürekliliği ve kurumlarıyla bir de model yanı var. Osmanlı Devleti'nde neredeyse her kurumun Bizans'tan alınmış olduğunda ittifak buluyoruz. Tabii Köprülüzade Fuad'ın buna itiraz ettiğini de biliyoruz. Ancak itirazını bizim Abbasi Devleti'ni model bildiğimiz ve Abbasilerin modeli ise Bizans'tır şeklinde özetleyebiliyorum. Eninde sonunda Bizans dev bir örnektir. Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi'nin büyük kahramanlar ve gençlik önderleri çıkarttığı doğrudur. Dipnot: Sultanahmet cezaevinde olduğum sırada referans noktası olarak 1983 yılına işaret edebilirim. Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş için anma toplantıları o zamanlar imkanlar vardı, ayrı ayrı yapılıyordu. Birleştirdik. Yalnız hem bir yol olamamış ve hem de kurumlar çıkaramamıştır, kısa ömürlüdür ve sürekli parçalanmıştır. Güzel ve devrimci gençlik bir de Türkiye İşçi Partisi ile mücadele ederek devrimcileşmişti. Abarttılar ve zapt etmek istediler. Yoksul Kürt köylülerinin partisinin kendisine Kürdistan İşçi Partisi adını alması yeteri ölçüde öğreticidir. Kürtler için benzeri olmak istediler. Modelin burada aranması isabetlidir. Ek olarak Deniz Gezmiş'in adına yaklaştırabiliriz. Türk Halk Kurtuluş Ordusu'ndan esinlendiler ve buradayız. Aleyhte tanık Ümit Fırat, Silivri'de mahkemede huzurda vermiş olduğu ifadede ez cümle, "Kimse Öcalan'ın karşısında ayak ayak üstüne atamaz" demişti ve benim attığımı söylemek istiyordu. İlaveten MİT mensubu olduğu bilinen ve yine de itirafçı olan Öcalan'ın avukatlarından İrfan Dündar da ifadesinde "Abdullah Öcalan Yalçın Küçük'ün fikirlerine çok değer verir" dedikten sonra "Yalçın Küçük'ün yayınlanan bütün kitaplarını özellikle ister ve okur" demişti. Yalçın Küçük üzerine anlatımı çok kısa ve 5 satırdır. Devamlı aynı mahkemede 13 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birlikte yargılandığımız fakat suçunu bilemediğim Hüseyin Yanç ise Apo'nun koruması olduğunu öğrenmiştim. Apo'nun bu adamın her ağzını açışında beynimde şimşekler çakıyor dediğini bana da söylemişti. Bunu ilk kez duymuyordum. Tekrarlanan sözlerdendir. Hüseyin'e "bunu neden yazmıyorsun" sorusunu yöneltmiştim. "Mahkeme kayıtlarında var, mahkemeye hepsini anlattım" cevabını verdi. Anlatımını yaşam öyküsü de diyebiliriz ve el yazısı ile koğuştan koğuşa bana gönderdiler. Ben de mevcut. Fakat Tuncay Özkan bu pek ilginç yaşamı kitap haline getirdi. Tuncay'ın çalışmasından alıyorum. Apo Öcalan, ağzını her açışında beynimde şimşekler çakıyor. Öcalan'ın misafirleri de geliyordu. Bunlardan biri de Profesör Yalçın Küçük oldu. "Koruma Hamza, misafir var ona göre" dedi. Rıza Altun oturacak yeri düzenledi. Yalçın Küçük geldi. Başkanla röportaj yapacak. Salonda Öcalan ve Küçük karşılıklı oturdu. Yalçın Küçük o kısa boyuyla Öcalan'ın karşısında çok rahattı. Kimsenin yapamayacağını yapıyordu. Bacak bacak üstüne atmış oturuyordu. Önce Küçük konuşmaya başladı. Elinde not defteri vardı. Yazıyordu da Küçük soruyor. Öcalan yanıt veriyordu. Yalçın Küçük, başkan, başkan, Kürt sorununun şu boyutu diye Öcalan'ın sözlerini kesiyordu. Apo ses çıkarmadan yanıt veriyordu. Bunu kimse yapamazdı. Küçük neredeyse hoplaya zıplaya yaptı röportajı. Apo çıtını çıkarmadan yanıt verdi. Küçüğün hareketlerine Apo da şaşırıyordu. Mimiklerine, gözlerine açı açı bakıyordu. Yüzlerce soruya yanıt verdi. Röportaj 1993'te kitap oldu. Ama kitapta Yalçın Küçük'ün hareket ve mimikleri yer almadı. Apo Kürt kardeşlerime bu röportaj çok faydalı olacak, teşekkür ederim Yalçın Hoca dedi. Röportajı deşifre ettik, bolca bastık ve bütün birliklere dağıttık. Apo Küçük için bu adam beni öldürüyor, elini çırpıyor ve ileri atılıyor. Bir şey var sanıyorum diyordu. Röportajı BKA'da yaptılar. Ben de 5 saat süren konuşmayı hemen Şam'a getirdim. Rüknettin mahallesindeki evde deşifreye başladık. Tam 4 günde bitti. Ben deşifreyi alıp döndüğümde Yalçın Küçük BKA'dan gitmişti. Apo okudu. Sonra Şam'a, Rüknettin mahallesindeki eve döndü. Tuncay Özkan, Ötekiler, İstanbul 2013, sayfa 67-68. Kollama ile Marksizmi aşma. Evvelen ve ahiren zindanları hatırlatması için Silivri ve Türklük karalaması maksadıyla Ergenekon adlarıyla anılan bu ana davaların 2 ayrı iddia ya da senaryoya dayandıklarını artık yazabiliyoruz. Evvela birbirine yakın 2 iddia vardı, çok önemlidir. Birincisi PKK ve Ergenekon birdirler ve ikincisi Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK birbirine yakındırlar. Ve hatta birincisi ikincisini idare etmektedir. İddianameler bu senaryolara göre kuruldular, senaryoları realize edebilmek için her türlü imkana başvurdular, çok sayıda ajan kullandılar, filmler çektiler ve hedeflerine ulaşmak maksadıyla bu meyanda ve başkalarıyla birlikte PKK'nın pek çok örgütünü ve kurullarını, avukatlarını ve KCK organlarını, ki bir bütün olarak devletsiz bir yapılanma olarak ortaya çıkmıştı, ellerine geçirdiler ve mitleştirdiler. O kadar öyle ki neredeyse tek bir örgüt oldular ve çok ileri gittiler. Bunu tekleşmeden, ürkmelerinden de anlıyoruz. Sonra bu ikinci dönemdir, sanki hedeflerine ulaştılar. Ve bu iddia ve senaryoları tamamen unuttular. Ve çok tuhaf, bu iddia ve senaryolardan dolayı hiçbir hüküm tertip etmediler ve ceza kesmediler. Müthiş bir anomali tespit ediyoruz. Açtılar, girdiler, topladılar. Güzel ve önce geçmişe dönüyorum. 1990 başlarında bir haberci ya da ara bulucunun da Celal Talabani olduğunu biliyoruz. Talabani PKK silahı bırakır ve Marksist-Leninist olmadığını ilan ederse Washington PKK'yı kabule hazır mesajını getirmişti. Ankara'da duyuyorduk ve BKA'da Apo ile konuştum. Apo Marksizm ve Leninizm'den vazgeçip silahları bırakma ile PKK Sosyal Demokrat bir parti olarak faaliyetini Ankara'da serbest yapabilir. Bu teklifi bize de ilettiler demişti, biliyordu. Bizi de Ankara'ya çağırdılar ve bir masa etrafında bu hususları görüşebiliriz dediler. Biz bunu şiddetle reddettik. Değerlendirmesini işte böyle bitirdi. O tarihte konumu ve cevabı budur. Dipnot: Abdullah Öcalan, Yalçın Küçük, Kürt Bahçesi'nde Sözleşi. Sayfa 302-303. Sonraki zamanlara ve yakın tarihlere bakıyorum. Evvelen açtılar ve ahiren avukatları, kıdemli politikacıları, KCK dirijanlarını topladılar. Bunlara sonradan daha çok kullanacakları bir sözcükle paralel devlet ya da paralel yapı dediler ve iddianameler hazırladılar. 1. KCK avukatlar, 3 cilt ve toplam 892 sayfadır. 2. KCK İstanbul, 8 cilt ve 2401 sayfa etmektedir. Toplam 11 cilt. Hepsini incelemiş olarak yazıyorum. Sayfa numaraları eklemeyi ise gerekli görmüyorum. Ve bu sırada kollama oynatılmaktadır. Öcalan'ın 28 Temmuz 2010 tarihli avukatlarla görüşmesinde KCK'a, Koma Civaken Kürdistan ya da Kürdistan Halk Topluluğu diyorlar, iddianamesinden avukatları şunu söylemiş olduğunu öğrenebiliyoruz. Şimdi ikinci hususa geçeceğim. Bu sürecin ana karakteri müzakeredir. Müzakere olmadan bu sorun çözülmez. Mutlaka müzakere olmalıdır. Çatışmazlık sağlanmazsa, buna ortam hazırlanmazsa hiçbir gelişme olmaz. Güzel, Apo'nun çatışmazlık dediği salt ateşkestir ve bir eki var. Çatışmazlık tek yanlı ateşkes anlamına gelmektedir ve iddianamede okuyoruz. Kongre Gel ve KCK Başkanlık Kurullarının ortak toplantısında 13 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasında çatışmazlık günleri kabul etmişler ve duyurdular. Güzel. 6 Temmuz 2011 tarihinde avukatlar görüşmesinde APO gelen heyete Erdoğan ile bir barış konseyinin kurulması için bir mutabakata varmış durumdayız. Haber ve müjdesini iletiyordu. Şu belgeleri de eksik etmiyor ve eklemektedir. Barış konseyi ne resmi bir devlet organı olacak ne de sadece sivil bir organ olacaktır. Barış konseyi yarı resmi yarı sivil olacaktır. Bu konseyin içinde devlet ve hükümet yetkilileri, AKP temsilcileri bulunabileceği gibi diğer sivil kesimlerden insanlar da yer alacaktır. Peki anlaşılıyor, deve değil ancak kuş olmadığını görebiliyoruz. Bu davalardan ilk önce 2009 tarihinde tutuklandım. Polis kuşatmasında evden alınırken diktatorya tavsif etme fırsatını bulabildiğimi hatırlıyorum. İkinci tutuklanma, ilki Balgat'ta ve ikincisi Balat'ta iç savaş ilan ettim. Bir tarihi gündür ve açıklamak için uygundur. 2011 ve Mart ayındayız. Demek APO diktatorya ile müzakere ve çatışmazlık aşamasına ulaşmıştır ve yüksek bir aşamadır. Kollama 24 Haziran 2011 tarihinde ekrandan çekilmişti ve öyleyse artık ihtiyaç kalmamıştı, hedef vurulmuştur diyebiliyoruz. Peki, yalnız bir soru var. İlk tutuklamadan sonra 20 gün içinde beni neden tahliye ettiler? Bir meseledir. Tabii bu soru bir açıdan çok saçmadır. Hiçbirimizin suçu yoktu. Ancien rejim kavramını ve cumhuriyet düşmanlığını bu düşünceye dayanarak geliştirmiştim. Tabii bir büyük suçumuz vardır. Büyük suçumuz cumhuriyetçi olmaktır ve tasfiye etmek istiyorlar. Artık aşikar, yalnız bununla birlikte benim bir ayrılığıma işaret edebiliyorum. Bu cürüm heyeti içinde ben Amerikalıların pek sevdikleri söyleyiş ile bir odd man out haldeydim. Ve bir tür pek yalnız adamdım. İddianameler daha çok konuşmalara dayanıyordu ve benim Refik-i Cürüm ile hiç görüşmem yoktu, nettir. Bu nedenle beni neden bıraktılar sorusunu hem ifade ve hem de reddediyorum. 17. ayrımın sonu. Sayfa 203.